أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Değerli kardeşler, davetçinin üzerinde olması gereken, davetçide olması gereken sıfatları işliyorduk. Bir önceki dersimizde iki önemli sıfatı işledik. Her bir davetçide olması gereken, o da ilim üzere davet etmesi ve bilmediği noktalarda da bilmiyorum demesi. Davet ederken o alim zannedilecek ve belki onun boyunu aşacak sorularla karşılaşacaktır. Çok ciddi sorular sorulacak ona. Kendisi alim değilse, bilmiyorsa, bu noktada bilmiyorum demesi gerekiyor. İlimsizce fetva vermemesi gerekiyor. Davetle fetva meselesini kesinlikle ayırt etmesi gerekiyor. Ve bu gelen soruları ilim ehline, ehliyetli olan kimselere yönlendirilmesinin gerekli olduğu. İlimsizce fetva verilmemesi gerektiği. Ve bir başka sıfat da işte cömert olmasının gerekliliği. Davetçinin ikram eden, cömertçe davranan birisinin olması gerekli olduğunu işledik. Ta ki daveti daha çok kabul görsün ve bereketli olsun. Evet, başka davetçi de ne olması gereken önemli bir sıfat, azim üzere olması lazım. Azamet. Yani azimli olması lazım. Davetinde sabırlı, metanetli ve büyük hedeflerini gerçekleştirecek yani bir ahlaka sahip olması gerekiyor. Hemen pes etmemesi gerekiyor. Ben davet ettim, anlattım, kabul görmedi. Kabul etmediler, reddettiler. Tamam, bırakıyorum daveti. Bu yanlış olur. Zünnunun düşmüş olduğu hata olur yani. O peygamber aleyhissalatü vesselamın işte kavmine küsüp de onlardan ayrılması ve Allah-u Teala tarafından bir nevi yani sıkıntıya uğratıldı ki hatasını anladı. Hani balığın karnına düştü değil mi? Denize atıldı, balık onu yuttu. Ve orada tövbe istiğfarda bulundu. Sebep ise Allah-u Teala'dan izin almadan kavmine küserek darılarak şeyi bırakmasıydı yani daveti. O yüzden davetçi kişi her zaman ulul azim peygamberlerini göz önünde bulunduracak. Onlar yılmadan, sıkılmadan davet ettiler. Başlarına gelen işkence, eziyet onları yıldırmadı. Sabır gösterdiler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok eziyetler edildi Mekke'de. Başına işkembe döküldü. Önüne çöp atılıyordu, diken atılıyordu. Ebu Leheb'in karısı tarafından sözlü eziyetler, fiili eziyetler. Bir ara müşrikler gelip onu neredeyse boğacak şekilde böyle boğazını sıkıyorlar. Değişik değişik eziyetler. Taif'e gittiği zaman taşlandı. Ayakkabıları kan içinde doldu. Uhud savaşında yüzü her tarafı yaralandı. Kanlar içinde kalırken yine bedduada bulunmadı kavmine. Allahümme gfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi, kavmimi bağışla, yani azap etme, bu yaptıkları şey sebebiyle onlar cahildirler, anlamıyorlar. Ve istenmiş olsaydı beddua ederdi, Allah-u Teala helak ederdi onları. Fakat aleyhissalatü vesselam bedduada bulunmadı. Taif halkı için de bedduada bulunmadı. Bu kadar eziyet etmelerine rağmen hatta Cibril aleyhisselam geldi ve dedi ki dağların meleği senin emrinde hazır bulunuyor. İstiyorsan bu iki dağı üstlerine kapatacak. Onları helak edecek. Aleyhissalatü vesselam yine de beddua etmedi. Ve dedi ki umarım ki Allah-u Teala bunların neslinden Allah'a ibadet edecek kimseleri türetir, çıkarır. Ve gerçekten de aleyhissalatü vesselamın yaptığı, yani dua ettiği gibi, beklediği gibi, zannettiği gibi de oldu. Sonraki nesil, o şirkin ileri gelenleri, bazıları öldüler, gittiler. Taif halkı İslam'a girdi. İslam'ı güzelleşmeye başladı. Yeni gelen nesil İslam'a acayip bir şekilde sarıldılar. Ve rivayetlerde irtidat hareketi başlayınca Hazreti Ebubekir döneminde üç belde haricinde neredeyse bütün beldeler irtidat ettiler, İslam'dan çıktılar. Mekke, Medine ve Taif haricinde düşünün irtidat hareketi başladı. O Taif'te yine İslam'da sebat gösterdiler. Aleyhisselatü Vesselam onlar için bedduada bulunmadı. Azimli oldu, davetinde azmetti. Ve işte her bir davetçi böyle azimli olurken davetini tehir de etmemesi gerekiyor. Yani hacet olduğu yerlerde davetini yapacak. Sonra yaparım, sonra ederim, şimdi meşgulüm, şimdi işim var. İleride yaparım diye kesinlikle tehir etmemesi, tecil etmemesi gerekiyor. O da şeytanın ayrı bir tuzağıdır. Sevfe demek, helekel mutesevvifun diyor aleyhissalatü vesselam. Sonra yaparım, sonra yaparım diyenler helak olmuştur. Bakın mesela Kâb ibn-i Malik cihada katılmadı. Hunin savaşına, Tebük savaşına katılmadı. Aleyhissalatü vesselam emrettiği zaman hazırlanın sefere çıkacağız. Uzun bir sefer, herkes hazırlık yapması gerekiyor. Kâb ibn-i Malik, tamam acele yok, işte vakit var, hazırlanırım diyor. Hemen hızlı davranmıyor. Ertesi gün oluyor, neyse sonra hazırlanırım, daha vakit var, yetişirim. Ertesi gün derken millet hazırlanmış oluyor. Ve kendisi daha hiçbir şey hazırlamamış. İmkanları da var. Sonra aleyhissalatü vesselam haydi hareket ediyoruz, yola çıkıyoruz deyince, neyse diyor, ben hazırlanırım ve yetişirim onlara. Yani yolda yetişirim, hızlı giderim, yetişirim. Ve derken sonra yaparım, sonra yaparım derken en son diyor ki artık ben yetişemeyeceğim diyor. Bayağı geç kaldım ve artık geçti benden. Ve gitmiyor. Hatta ileride çok pişman oluyor. Keşke de gitseydim diyor. Keşke, yani velev ki onlar yola çıkmış olsalar da, hazırlanıp yola çıkmış olsaydım, ama yapmadım diyor. Ve o münafıklar gibi düşünün, cihada gitmeyen insanların pozisyonuna düştüm. Medine'de gezdiğim zaman diyor, münafık tipli insanlar, kalbinde hastalık olan berbat adamlar diyor, ancak onlarla karşılaşırdım. Cihada çıkmayanlar. Ve ben kendimden artık şüphe ediyordum. Ben de mi münafık mıyım? Çok kötü bir halde kendisini hissediyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döndükten sonra gelip özür diliyor, ama Aleyhisselatü Vesselam 50 gün boyunca ona tavır yapıyor. O ve sahabe-i kirama emrediyor. Hanımı bile ondan ayrılıyor. Ehline gidiyor. Ona tavır yapıyorlar ta ki Allah-u Teala hakkında hüküm verene kadar 50 gün geçtikten sonra dünya çok daralıyor ona. 50 gün geçtikten sonra Allah-u Teala tövbesini kabul ediyor. Böyle bir duruma düşüyor. Bunun sebebi nedir? Sonra yaparım. Aslında samimi yapmak istiyor ama şeytanın tuzağına düştü. Sonra yaparım. Acelesi yok. İşte bu gibi hasletler insanı helak eder. Sonra yaparım, sonra davet ederim, sonra ilgilenirim. Fırsat olmaz, ilgileneceğin adam ölür. Eyvah dersin, ben ilgilenecektim ama öldü artık. Bir davetçinin bir güzel sözünü işitmiştim, ibretlik bir şeyini. Yolda giderken diyor, bir genç gördüm. Bazen işte sohbetlere gelirdi, işte tanırdım diyor. Baktım yüzü çok kötü bir halde. Solmuş, yüzü solmuş. Morali çok bozuk, çok kötü bir halde. Hayırdır, ne var ne yok dedim, işte ayakta çok sıkıntılarım var işte. Yani daralıyorum falan demiş. Ve diyor, ben şey yapmadım, işim vardı diyor, ilgilenmedim diyor. Gittim işimi gördüm diyor. Aradan birkaç gün geçmedi ki diyor, bir de haberi geldi ki o genç intihar etmiş. Ve ben diyor çok üzüldüm diyor. O gördüğüm kişi diyor intihar etmiş. Ondan sonra niye onunla ilgilenmedim? Keşke bir sorsaydım, derdin nedir, sorunun nedir? Gel sana yardımcı olayım, çözmeye çalışalım. Yani benim işim çok mu önemliydi diyor. Yani onu bırakıp da işte işime gittim. Onun hayatından daha mı değerliydi? Daha mı önemliydi? Yok, daha da önemli değildi yani. Yani tabii Allah'ın takdirinde olan olmuş ama sebepler dairesinde, eğer ki belki ben ilgilenmiş olsaydım, derdiyle biraz dertlenmiş olsaydım, belki de intihar etmeyecekti. Belki vazgeçecekti yani. Ben de ilgilenmedim diyor. Şeytan artık ayağını kaydırmış, intihar etmiş. Yani onu geri getiremez de. Geçti artık. İşte bu gözle bakarsak olaylara, Allah-u Teala her zaman fırsat vermez. Davet fırsatı vermez. Hastalık var, yaşlılık var, ölüm var, hapis var, başka şeyler var. O yüzden bunu fırsat bilmek, azimli olmak, yılmamak gerekiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın döneminde irtidat hareketi başladı. Resulullah aleyhisselatü vesselam vefat eder etmez Arapların birçoğu, özellikle Bedeviler, genel anlamda acayip bir şekilde irtidat ettiler. İrtidat edenler, zekatı inkar edenler, tamam zekat kalktı bizden, artık farz değil. Eskiden biz peygambere verdik aleyhisselatü vesselam, o bize dua ederdi. Ama şimdi peygamber öldü, onun makamında kimse yok ki bize dua edecek. Dolayısıyla zekat bizden kalkmıştır. Çünkü Allah-u Teala خُذْ مِنْ اَمْوَالِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُوا وَتُزَكِّمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ Onların mallarından sadaka al, ta ki onları arındırsın, temizlesin, onlar için duada bulun, senin duan onlar için sükunettir. Bu onun için geçerliydi, o bizden sadaka alırdı, bize dua ederdi. O vefat etti, artık tamam zekat bizden kalktı diye inkar edenler, hayır zekat tamam farzdır ama biz vermiyoruz, cimrilikten dolayı vermeyenler. Ondan sonra yalancı insanlar, peygamberlik iddia eden insanların peşlerine takılanlar, El-Ansi'nin, Museylemetül Kezzab'ın derken, sahabe-i kiram diyor, Müslümanlar öyle bir duruma düştüler ki, tıpkı işte kış gecesi çok şiddetli bir yağmurda, şimşeklerin çaktığı dönemlerde koyun sürüsünün işte o yağmurdan bir araya gelip böyle toplanması gibi, sahabe-i kiram böyle bir durum oldu. Her tarafta düşmanlar çoğalmış. Dünya daralmış, irtidat hareketi, küfür ehli, İslam devletini yıkmak istiyorlar. Müslümanlar, tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla moralleri bayağı bir zayıflamış, düşmüş. Ama Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu acayip bir yani duruş sergiliyor. Acayip bir azimeti var. Ve diyor ki, vallahi diyor, bütün bunlara karşı savaşacağız diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş oldukları bir yuları dahi benden esirgeseler, vallahi bu elim kopana kadar ya kopar ya da bu işi başarırım, ben savaşacağım. Hatta Hazreti Ömer işte, ya Halifeti Resulullah, la ilahe illallah diyen insanlarla mı savaşacaksın deyince, vallahi namazla zekatın arasını ayırt edenlerle ben savaşacağım diyor. Başka rivayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verdikleri küçük bir oğla dahi esirgeseler, bana vermeseler, ben onlarla savaşacağım. Ve bu irtidat hareketine, zekat vermeyenlere karşı, yalancı kimselerin, peygamberlik iddia eden kimselerin peşine takılanlara karşı savaş başlatıyor. Hatta Hazreti Ömer diyor, ben daha sonra Allah-u Teala göğsümü açtı, baktım gerçekten çok doğru bir karar almış, isabetli bir karar almış. Hazreti Ebu Bekir'in duruşu çok önemliydi orada. Ve savaşlara giriyor. Ve bir müddet sonra Allah-u Teala bir daha o izzeti, o kuvveti Müslümanlara geri veriyor. O peygamber, yalancı kimselere tabi olanlar katlediliyorlar, tövbe ediyorlar, bu şeylerini bırakıyorlar. Zekat vermeyenler zekat vermeye başlıyor, dinden çıkanlar bir daha dine dönüyorlar. Ve İslam kuvveti yine kendisini gösteriyor, heybeti yine eski haline dönüyor. Hazreti Ebubekir'in yılmaması, orada azimli olması ve bunun için sonra yaparız demeden işte bir an önce böyle bir işe kalkışması, azimli olması onun yani bu davette, bu İslami çalışmada ne kadar başarılı bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. Bu bize örnek olması gerekiyor. Böyle bir azim oldu mu inşallah davetçide, belki Allah-u Teala onun eliyle birçok beldeleri fethedecektir. Birçok belde halkı İslam'a girecektir inşallah. Evet, başka bir sıfat, davetçide olması gereken bir sıfat, Allah'la alakasının kuvvetli olması gerekiyor. As-silatu billah, Allah'la ittisal içerisinde, bağlantı içerisinde. Allah'la arası iyi oldu mu, ibadetlerini güzel bir şekilde yerine getirirse, takvalı olursa, Allah'la alakalarını çoğaltırsa, özellikle nafile ibadetlerle, Allah-u Teala onu sever, onu sevince de hem onu muhafaza eder, istikamet üzere kılar, onu hayırlı amellerde muvaffak kılar ve onun sözlerine de tesir koyar. Onun kalbinden çıkan sözler muhakkak ki kalplere işleyecektir, tesir edecektir. Allah-u Teala ona heybet verecektir. Mesela İmam Malik için bahsedilir. İmam Malik'in acayip bir heybeti varmış. Çok heybeti varmış. Yani onun karşısında oturanlar direkt gözüne bakamıyorlarmış hayalarından dolayı. Ayrı bir ağırlığı varmış. İmam Ahmed'de böyle büyük imamlarımız genel anlamda Böyle yani Süfyan-ı Sevri, Abdullah İbn-i Mübarek, o yani selef alimlerimiz, değerli zatlar ayrı bir heybeti olunmuş. Hasan-ı Basri ve konuşmaları, fetvaları, davranışları, her şeyi çok tesir etmiş. Toplumda apayrı bir yeri olmuştur. Müslümanlar arasında apayrı bir yeri olmuştur. Bunun sebebi ise onların takvalarıydı. Onların Allah'la olan bağlantılarının yüksek olmasıydı. Bunun çok tesiri vardır. O yüzden hem Allah-u Teala onun muvaffak kılması, davetinde başarılı olması, hem doğru şeyleri anlatması, doğru şeyleri yani çağırması için ve sabırlı olabilmesi için Allah'la olan bağlantılarını güçlendirmesi gerekir. Bir önemli yine sıfat da kardeşler davetçide olması gereken, davet ettiği meselelerin hakkında ilim sahibi olması gerekiyor. Yani neye davet ettiğini, nereden başladığını, nereden başlayacak, hangi süreçten geçecek, bunun yani az da olsa bir ilminin olması gerekiyor. Yoksa rastgele bir davet, rastgele bir şey anlatıldı mı, gerekirse tesirli olmayabilir ve daha da zarara bile dönüşebilir. O yüzden en azından anlatmak istediği meseleler, neyi anlatacaksa, tevhidi mi anlatacak, şirki mi anlatacak, tağutu mu anlatacak, oy meselesini mi anlatacak, namazı mı anlatacak, işlenen bazı haramları mı anlatacak, faizi mi, bazı muameleleri, evlilikle ilgili bir şey mi anlatacak, yani orada ihtiyaç neyse bir şey anlattığı zaman o mesele hakkında malumatın olması gerekiyor. Yoksa malumatı olmadı mı karıştırmaya başlar, gerekirse yanlış anlatmaya başlar. Hem bu konuda bilgi sahibi olması hem de ilk davete de başlarken nereden başlanması gerektiği, en öncelikli meseleler hangi meselelerdir bunu da bilmesi gerekiyor. Misal veriyorum şimdi, şirk içinde olan bir kimse, namazını kılmayan, dinle pek alakası olmayan bir insana direkt sakalını kesme, sakal kesmek haramdır, işte sakalın fazileti şöyle böyle uzun bir ders yapıyorsun. Bir daha belki onunla da karşılaşmayacaksın. Belki o senin son davetin de olabilir. O adam sakal bıraksa ne olur, sakal bırakmasa ne olur? Adam zaten şirk içinde, adamın namazı yok, birçok şeyi yok. Ya da işte altın yüzük takmak haramdır, bir sürü münakaşa, mücadele. Bu da anlatılacak ama bunun sırası var. Öncelikli olan meseleler var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği zaman ona dedi ki sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Hristiyan olan bir kavme gidiyorsun. Ya bunlar şirk koşan, İslam dinini din edinmemiş olan kafir insanlar. فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُّٰهُ İlk yapacağın davet Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna davet etmek. İlk önce buna davet et. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Onlara Allah'ı anlat. İslam'da anlatıldığı gibi tabi. Hristiyanların anladığı gibi değil, İslam'da anlatıldığı gibi. İsimleriyle, sıfatlarıyla, nelere layıktır, nelerden münezzehtir. Allah'ı nasıl birleyeceğiz, nasıl iman edeceğiz, nasıl tazim edeceğiz. Resulullah'ı anlat sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl bir peygamberdir, neye davet ediyor, ona olan imanın ehemmiyeti, durumu nedir? Ve Allah'a şirk giden, yani şirk koşulan şirki anlat. Yani önce la ilahe illallah bunu tesis et. İmani şeyleri. Eğer ki bunu kabul ederlerse, icabet ederlerse, ondan sonra de ki Allah-u Teala gecede ve gündüzde 5 vakit namazı kılmanızı emretmektedir. Gece ve gündüz kılmak üzere yani toplam 5 vakit namaz vardır. Ondan sonra namaza davet et. Bunu da kabul ederlerse de ki Allah-u Teala zekatı farz kılmıştır. Sizin zenginlerinizden alınıp sizin fakirlerinize dağıtılacaktır. Ondan sonra zekatı emret. Böyle tedriciyen. Önce iman, sonra namaz, sonra zekat, böyle aşağıya doğru, ondan sonra artık haramlar, helaller, ahkamlar. Burada dikkat edilirse Aleyhisselatü Vesselam ona tedrici bir şey öğretiyor. Basamak basamak. Neden önce başlanılması gerekiyor ve nelere doğru gidilecek? Dolayısıyla bizim de davetimiz bu alanda olacak. Şirk koşan bir kimseye iman anlatacağız. Allah'ı tanıtacağız, şirki tanıtacağız, Allah'la alakası yoksa, sevmiyorsa ya da seviyor diye iddia ediyor ama kalbi çok ölü yani. O Allah'a olan sevgisini canlandırmak için Allah'a tanıtacağız. Sevecek şekliyle böyle şey yapacağız, bahsedeceğiz. Ahireti anlatacağız. Ahiret inancı olacak, öldükten sonra dirilişin olacağı, hesabın olacağı, yaptığı şeylerin hesabının olacağı, bu dünyanın fani olacağı, burada ebedi kalmayacağı vesair. Bu gibi şeyler tesis edilince, kalpte anlatılınca gerisi gelir Allah'ın izniyle. Namaz da gelir, örtü de gelir kadınlar için. Bir sürü şey gelir. Dikkat edilirse Mekke döneminde 13 sene boyunca İslam hep şey üzerinde durmuş. İman, itikat, ahiret inancı, şirke girmeme, Allah'ı tazim etme, ubudiyet. Daha çok bunun üzerinde durulmuş. Medine döneminde ahkam gelmiştir. Hatta içki düşünün, Mekke döneminde haram olmamış. Medine'de haram kılınmış içki. Yani Mekke döneminde içki içilmiş olsaydı ve içenler de vardı, haram değildi. Örtü Medine döneminde farz kılındı. Daha o zamana kadar örtü yoktu. Birçok hüküm daha sonradan şey yapıldı. Medine döneminde geldi. Ve Hazreti Ayşe diyor, ilk etapta diyor, yani eğer ki Müslümanlara şey inmiş olsaydı, içki içmeyin, örtünün, işte faiz yemeyin, şöyle yapmayın, böyle etmeyin, insanlar kabul etmezdi diyor. Önce iman, iman anlatıldı, ahiret, bunlar iyice kalbe yerleştirildi. Ondan sonra gerisi geldi. O yüzden bu çok önemli. Yani davet yaptığımız zaman bir insanın direkt hemen 5 vakit namazını çok güzel bir şekilde eda etmesi, haramlara dikkat etmesi, kaçınması, farzları yerine getirmesi, bu hemen beklenmez. Bu yavaş yavaş olacak. Sen sürekli onu o ibadete yönlendirecek şeylerin üzerinde dur. İmanı sevdirerek, cenneti anlatarak, terhib ettirerek, cehennemden korkutarak, şirkin kötülüğünü ve eski ümmetlerin başlarına neler geldiğini, bunun insanlara ne gibi felaketler getireceğini, dünyanın ehemmiyetsiz olduğunu, Allah-u Teala'nın ne kadar cömert olduğunu, mümin kullarına neler vaat ettiğini, neler vereceğini, özellikle bunlar üzerinde durdukça onun imanı kuvvetleşecektir ve imanı kuvvetleştikçe de amel boyutu çok daha kuvvetli olacaktır. Bunda işte tedrici şey gözetmek, işte bu adam kabullenmedi ve tam amel etmiyor, kes at şeklinde bırakmamak, yine uğraşmak, ilgilenmek. Bu çok önemli. Yani biz de böyle süreçlerden geçtik. Birçoğumuz belki hemen ilk etapta her şeyi yapmadık. Yavaş yavaş, sindire sindire, seve seve, benimseye hayatımıza oturdu. O yüzden bu şey çok önemli. Hatta davette şu var. Misal verin, birine davet götürdünüz. Adam kafirdir. Dedi ki tamam, ben Müslüman olacağım ama 5 vakit namazı inan ki çok zor. Yani ben yapamam yani. Hele sabah namazı, abu sabah, hele kışın soğuk vakitte kalkacağım o sıcak yatağımdan, abdest alacağım, namaz kılacağım. Çok zor yani, sabah namazını ben kılamam. Hele cihad diyorsunuz, ben korkak bir insan, ben korkarım, bombalar yanıma düşecek, ben cihad edemem. Tamam, ben Müslüman olurum, 3 vakit namaz kılarım veya 4 vakit sabah namazını peşinden söyleyeyim bak, ben namaz kılamam, sabah namazını özellikle. İşte cihada da gidemem. Bir de içkim var yani, biliyorum haramdır. Evet, İslam'da haram kılmış ama arada bir bazı geceler ben içeyim. Yani şimdi şey yapamam, terk edemem. Yok, olmaz. Küfürde kal. Yani ya tam kabul edersin Müslüman olsun ya da olmaz. Bu yanlıştır. Alimler demişler ki caizdir. Yani diye denebilir, tamam kardeş. Yani tabii Müslüman olursa kardeş denir. Müslüman ol. Tamam, 4 vakit kıl. Yani sabah namazı ağır geliyor. İleride inşallah Rabbim gönlünü açar. İnşallah imanın kuvvetleşir. Namazını kılarsın. Tamam, cihat yani çok şey yapıyorsan gitme. Ama Müslüman ol. Böyle davet yapılabilir. Kabul edilir yani. Böyle şartlarla. Hatta bazıları bu böyle şartlarla Müslüman olmuşlar. Aleyhisselatü vesselam kabul etmiş şartlarını. Ve alimler demişler ki bunda bir sorun yok. Böyle bir insan kabul edilir İslam'ı. Niçin kabul edilir? Çünkü iki tane şer toplanıyor. Birinci şer, kabul ederseniz bu şartlarımı Müslüman olacağım. Yoksa küfür üzere kalacak. Kabul edersen İslam'ı tam gerçekleştirmeyecek. Bu da şerdir. İki tane şer var. Peki hangisi diğerinden daha kötüdür? Yani Müslüman olup dört vakit kılıyor, bir vakiti kılmıyor. Böyle mi daha hayırlıdır yoksa tamamıyla hiç namaz, oruç, Allah'a şirk yani küfür üzerinde kalması mı daha evladır, daha hafiftir? Muhakkak ki öbürü daha hafiftir. Yani küfür üzerine kalması çok daha kötüdür. Yani bunun şerri, küfür üzerine kalmasının şerri öbürüne nazaran çok daha büyüktür. Tamam öbürü daha hafiftir, öbürünü kabul ederiz, tamam. Ve İslam'a girdikten sonra, namazlarına başladıktan sonra bir müddet sonra zaten İslam iyice kalbine yerleşince ondan sonra alimler diyorlar ki artık ona emredilir. Yani sabah namazını da eda etmesi, zekat vermiyorsa zekatını da vermesi gibi şeyler de ne yapılır? Emredilir, mecbur kılınır. Ve Allah'ın izniyle de bunları da yapar. Çünkü ilk başlarda adam korkar. Ona çok ağır gelir, şeytan onu korkutur ama şöyle bir gerçek var. İslam'a girdikten sonra İslam'ın o lezzetini alan, Allah'a imanın o lezzetini alan bir kimse muhakkak ki diğer geri kalan şeyler de yapacaktır. Bu kesindir yani. O yüzden böyle bir şey bile kabul edilir yani. Evet. Demek ki bunlar önemlidir yani davette tedriciyen. İşte bu tedriciliği gözetmek, ilim üzere olmak, insanlarla muamele ederken bu da önemlidir. Yani birisi vardır ki yumuşak bir usluptan anlar. Sert bir uslup tamamıyla ters teper. Birisi vardır ki yumuşak, sert böyle orta bir uslup ifade yani fayda verir. Bazılarına arada bir böyle sertlik fayda ediyor. Yoksa yani şey yapmıyor, fayda vermiyor. İnsanları da tanımak, tahlil etmek, onların yapısına göre de davranmak bu da çok önemli. Bunu bilen adamlar çok başarılı olmuştur. Çok kimselerin hidayetine sebep olmuştur. Ama bunu bilmeyen kimseler gerekirse insanları kaçırtmışlardır etraflarından. Ve yani başarılı olamamışlardır. Bu noktada da özellikle yani tavsiyem davetle ilgili kitaplar okumanız. Davet nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli, nereden başlanmalı? Bunlar önemli şeyler. Tavsiye ederim yani. Davette de önemli yani. Nasıl ki her bir yani yaptığımız kulluğumuzda ilim üzere olmamız lazım. Hacca gideceğiz, hacla ilgili ahkam öğrenmemiz lazım. Evleneceğiz, evlilikle ilgili ahkam öğreneceğiz. Zekat vereceğiz, malımız varsa zekatla ilgili ahkamı öğreneceğiz. Namaz mı kılacağız, namazla ilgili ahkamı öğreneceğiz. Abdest, gusül bunları öğreneceğiz. Bunlar olmazsa taharet olmaz, namazımız olmaz. Nasıl ki bunlar gerekiyorsa davette de böyle rastgele bir davet yapmamak için ilim üzere olmak, basiretli olmak bu önemlidir. Bu konuda da dersler dinlemenizi, o kitap yani okumanızı tavsiye ederim. Ta ki bu davet başarılı olsun, usulüne göre olsun. Böylece Allah-u Teala o davete şey yapar, bereket koyar ve inşallah başarılı olur. Evet, bu kadarla iktifa edelim. Rabbim bizleri bu sıfatlarla muttasıf olan davetçi kullarından eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.